Sayfa 40. CIA'in önceli. Dosyaların birçoğu savaş sona erdi ve soğuk savaş başladığı sıralarda açıldı. En yenisi 50'li yılların ortalarına ait. Ama konudan ayrılıyorum. Dediğim gibi bir garip ölümler modeliyle karşı karşıyayız. Bu da soru işaretlerinin arasında bir soru işareti olarak kalacaktı. Ne var ki Sigma dosyaları ile ilişkili bir model görmeye başlamıştık. Ben rastlantılara inanmam Bayan Navarro. Ya siz? Dosyalarda adları geçen adamların 11'i çok kısa aralıklarla öldüler. Bunun rastlantı eseri olma olasılığı çok zayıf. Anna sabırsız bir tavırla başını salladı. Anladığı kadarıyla hayaletler görüyordu. Bu görev ne kadar sürer? Benim gerçek bir işim olduğunu biliyorsunuz. Gerçek işiniz şimdilik bu. Bu işe atandınız. Gerekli düzenlemeleri yaptık bile. Görevinizin iç yüzünü anlıyorsunuz değil mi? Adamın bakışları yumuşadı. Pek sevimişe benzemiyorsunuz Bayan Navarro. Anna omuzlarını silkti. Söz konusu adamların hepsinin hayatlarının son sınıfında olduklarını düşünmekten kendimi alamıyorum. Yani ihtiyarlar göz açıp kapayana kadar ölebilirler, öyle değil mi? Bu kimselerin hepsi de ihtiyardı. Barlet, 19. yüzyıl Paris'inde de bir araba tarafından çiğnenmek sıradan olaylardandı, dedi. Anna kaşlarını çattı, anlayamadım. Barlet koltuğunda arkasına yaslandı. Claude Roche adındaki Fransız'ı duydunuz mu? Hayır mı? Sık sık aklıma gelen biridir. Hayal gücü olmayan, sebatlı ve inatçı biriydi. 1860'larda ve 1870'lerde Fransa'nın kendi istihbarat bürosu olan Director'ın kadrosunda muhasebeci olarak çalışıyordu. 1867'de görünürde tanışıklığı olmayan direktörünün iki küçük memurunun iki haftanın içinde ölmesi dikkatini çekmişti. Bir tanesi sokaktaki sözde bir soygunun kurbanı olmuş, öteki de bir posta arabası tarafından çiğnenmişti. Böyle şeyler hep olurdu. Yani dikkati çekecek bir olay değildi ama özellikle her iki mütevazı memurun öldükleri sırada üstlerinde altından pahalı cep saatleri taşıdıklarını öğrenince adamın merakı kamçılanmıştı. İfade ettiğine göre ilginç olan nokta her iki saatin birbirinin eşi olmasıydı. Her ikisinin de saat mahfazasının içinde close zone yöntemiyle oluşturulmuş güzel bir manzara resmi vardı. Üstlerini sinirlendirmek pahasına bundan sonraki 4 yıl boyunca bu önemsiz tuhaflığa bir anlam vermeye çalıştı. Sonunda son derece karmaşık bir casus çetesini ortaya çıkardı. Prusyalı karşıtları direktörüye sızmışlar ve örgütü ustalıkla yönlendirmeyi başarmışlardı. Genç kadının ani bakışını fark eden Barlet gülümsedi. Evet, vitrindeki o cep saatleri o saatler. Mükemmel bir işçilik. Onları 20 yıl kadar önce bir müzayedede satın aldım. Yakınımda olmalarından hoşlanıyorum. Anımsamama yardımcı oluyorlar. Adam düşünür gibi bir an gözlerini kapadı. Tabii Rochat araştırmalarını tamamladığı sırada artık çok geçti diye devam etti. Bismarck'ın adamları sinsice bir yanlış bilgilendirme ile Fransa'yı savaş ilan etmeye sürüklemişlerdi bile. A. Berlin. Berlin'e çağrısı herkesin dilindeydi. Sonuç Fransa için felaket oldu. Ülkenin 1643'teki Rochereau Savaşı'ndan beri elinde tuttuğu askeri egemenlik birkaç ayın içinde yok oldu. Düşünebiliyor musunuz? Fransız ordusu başında imparatoruyla Sedan yakınında dahiyane bir pusuya düştü. Ve söylemeye gerek yok. Bu 3. Napolyon'un sonu oldu. Fransa, Alsace-Lorraine'ı kaybetti. Korkunç bir savaş tazminatı ödemek ve 2 yıl süreyle düşman işgaline katlanmak zorunda kaldı. Korkunç bir darbe oldu. Avrupa tarihinin gidişini geriye dönüşsüz olarak değiştiren olaylardan biri. Bundan 1-2 yıl önce ise Claude Roche'a nereye götüreceğini veya bir yere götürüp götüreceğini bilmeden bir ipucunun peşinde koşuyordu. Konu sadece iki küçük memurla birbirinin eşi olan cep saatleriydi. Barlet gülüş olarak tanımlanamayacak bir ses çıkardı. Önemsiz gibi gözüken bir şey çoğu zaman gerçekten de önemsizdir. Çoğu zaman. Benim görevim bu gibi şeylerin üzerinde durmaktır. Küçük ipuçlarının, can sıkıcı küçük çelişkilerin, daha büyük modellere götüren önemsiz küçük modellerin. Yaptığım en önemli iş ise düşünülebilecek en köhne iş. Barlet bir kaşını kaldırdı. Eşleşen saatler arıyorum. Anna kısa bir süre konuşmadı. Hayalet ününü haklı çıkarıyordu. Kapalı ve gizemli biriydi. Genç kadın, tarih dersine teşekkür ederim dedi. Ama ben çalışmalarımda geçmişe değil, günümüze danışırım. Bu depolanmış eski dosyaların günümüzle bir ilişkisi olduğuna inanıyorsanız, araştırmayı niçin CIA'ya havale etmiyorsunuz? Barlet ceketinin cebinden ipekli bir mendil çıkararak gözlük camlarını parlatmaya girişti. Burada işler öyle yürümüyor. İç uyum sadece içeriden bir müdahale olasılığı bulunan veya fazla derin bir araştırmayı gerektirmeyen işlere karışmak eğiliminde. Onun için bu konuyu bırakalım. Adamın sesinde bir küçümseme seziliyordu. Anna, hayır bırakmayalım diye atıldı. Bir bölüm şefiyle özellikle de iç uyum gibi bir bölümünküyle konuşurken takınılabilecek bir tavır değildi bu. Ama uşaklık Anna'nın özellikleri arasında yer almıyordu. Baletin de nasıl birisini işe aldığını ta başından anlamasında yarar vardı. Saygısızlık etmek istemem ama müdürette bulunan veya oradan emekliye ayrılmış biri bu ölümlerden sorumlu olabilecekmiş gibi konuşuyorsunuz. İç uyumun müdürünün yüzü biraz sarardı. Ben öyle bir şey demedim. Ama yalanlamadınız da. Barlet derin bir göğüs geçirdi. İnsanlığın çarpık malzemesinden düzgün bir şeyin çıktığı görülmemiştir. Yine sıkıntılı bir gülümseme. Merkezi istihbaratın bu işlerle bir ilgisi olduğuna inanıyorsanız niçin FBI'ye başvurmuyorsunuz? Barlet Kişner gibi bir ses çıkardı. Niçin Associated Press'e başvurmuyoruz? Haberleri toplayıp gazetelere dağıtan bir ajans. FBI'nin birçok erdemleri var ama ketumluk bunlardan biri değildir. Bu meselenin ne kadar hassas olduğunu anladığınızda emin değilim. Bu işi ne kadar az kişi bilirse o kadar iyi. Onun için de bir ekip yerine bir tek kişiyi görevlendiriyorum. Doğru kişiyi. O kişinin siz olacağınızı umarım Ajan Navarro. Genç kadın, bu ölümler gerçekten de cinayetseler, katili bulmanız olasılığı çok zayıf. Bunu bildiğinizi umarım dedim. Barlet, bu standart bürokratik yanıttır dedi. Ama siz bende bir bürokrat etkisi bırakmıyorsunuz. Bay Dupre, sizin inatçı olduğunuzu ve bir takım oyuncusu sayılamayacağınızı söyledi. Benim de istediğim öyle biri. Anna konuyu deşmeye kararlıydı. Siz aslında beni CIA'ya kavuşturmakla görevlendirdiniz. Benim bir dizi ölümü incelememi ve cinayet olduklarını saptamamı istiyorsunuz. Sonra da bir soruşturma yapmamızı sağlayacak kadar kanı toplamanızı istiyorum. Barlet'in gri gözleri plastik çerçeveli gözlüğünün ardında ışıldıyordu. Bu işe her kim karışmış olursa olsun bu açık mı? Kesinlikle dedi Anna. Deneyimli bir araştırmacı olarak tanıklarla olduğu kadar zanlılarla da görüşmeler yapmaya alışıktı. Bazen sadece dinlemek yetiyordu. Ama bazen de bir yanıt alabilmek için dürtmek, kışkırtmak gerekiyordu. Hüner ve deneyim bunun zamanını saptamakta rol oynuyordu. Kurnaz yaşlı bürokratın öğrenme refleksine hak veriyordu ama deneyimleri ona gerektiğinden fazlasını bilmenin yararı olacağını öğretmişti. Körebe oynamak niyetinde değilim dedi. Barlet gözlerini kırpıştırdı. Anlayamadım. O Sigma dosyalarınızın sizde mutlaka kopyaları vardır. Onları titizlikle incelemiş olmalısınız. Öyleyken Sigma'nın ne olduğu hakkında bir fikriniz olmadığını iddia ediyorsunuz. Ne demek istiyorsunuz? Adamın sesi soğuktu. Bana o dosyaları gösterir misiniz? Barlet gülümsemek ister gibi dudaklarını gerdi. Hayır, bu mümkün değil. Niçin? Barlet gözlüğünü yine burnuna oturttu. Burada kovuşturulan ben değilim. Sorgu taktiklerinizi her ne kadar beğeniyorsam da. Ayrıca konuyla doğrudan ilgili olan noktaları açıkça belirttiğimi sanıyorum. Hayır, bu benim için yeterli değil. Bu dosyalarda neler olduğunu çok iyi biliyorsunuz. Okuduklarınızdan ne gibi bir sonuç çıktığına emin olmasanız bile, kendinize göre şüpheleriniz olmalı, bilinçli bir varsayımınız olmalı. Herhangi bir şey söyleyin. Yüzünüzdeki donuk ifadeyi salı gecesi poker oyununuza saklayın. Ben oyun oynamıyorum. Barlet sonunda patladı. Tanrı aşkına, savaş sonrası döneminin en önemli bazı kişilerinin namından söz ediyoruz. Bunlar aklama dosyaları. Kendi başlarına bir şey kanıtlamıyorlar. Bu konuşmamızdan önce sizi araştırtmıştım. Bu size işlerime karışmak hakkını mı veriyor? Ağzınızın sıkılığına güveniyorum. Tabii ki güveniyorum ama burada fazla tanınmamış kişiler olduğu kadar seçkin kişiler de söz konusu. Şu güzelim ayakkabılarınızla herkesin üstüne basıp geçemezsiniz. Anna dikkatle dinliyor, adamın sesinin gizlediği gerilimi seziyordu. Siz ondan bundan söz ediyorsunuz ama asıl ilgilendiğiniz bu değil. İşimi yapabilmek için daha fazlasına ihtiyacım var diye onu zorladı. Barlet başını salladı. Örümcek ipliğinden bir ip merdiven örmeye benzer bu. Kesin kes belirleyebildiğimiz hiçbir şey yok. Yarım yüzyıl önce bir kumpas kuruldu. Yaşamsal çıkarlar içeren bir şeydi bu. Sigma listesi garip bir şahsiyetler koleksiyonu içeriyordu. Bazıları sanayiciydi. Bunu biliyoruz. Kimliğini belirleyemediğimiz başkaları da var. Ortak yanları, bir CIA başkanının 40'lı ve 50'li yıllarda çok büyük güç sahibi birinin onlara ilgi duymaya başlaması oldu. Onların desteğini mi aramıştı? Onları birer hedef olarak mı görüyordu? Hepimiz körebe oynuyoruz. Ama görünüşe göre son derece gizli bir girişimin temeli atılmıştı. Bu adamların arasındaki bağın ne olduğunu sordunuz. Gerçekte bilmiyoruz. Gömleğinin manşetlerini düzeltti. Titiz bir adamın asabi teki. Cep saat aşamasında olduğumuzu söyleyebilirsin. Kusura bakmayın ama Sigma listesi yarım yüzyıl öncesine ait. Barlet birdenbire sordu. Hiç Fransa'da Soma gittiniz mi? Gözleri biraz fazla parladı. Gitmelisiniz. En azından bu odayların arasına yetişen haşhaşları görmek için. Som'da bir çiftçi arada bir meşe ağacı keser, gövdesinin üstüne oturur, sonra hastalanıp ölür. Nedenini biliyor musunuz? Birinci Dünya Savaşı sırasında o tarihte bir çatışma olduğu ve bir kutu hardal gazı kullanıldığı için zehir daha fidanken ağaç tarafından içine emilmiştir. Onlarca yıl sonra da hala bir insanı öldürecek kadar güçlüdür. Ve bunun da Sigma mı olduğunu düşünüyorsunuz? Barlet'in gözlerindeki anlam yoğunlaştı. İnsan ne kadar çok bilirse, bilmediğini o kadar çok bilir derler. Ben de ne kadar çok şey bilirseniz, bilmediğiniz şeylerle karşılaşmanın bir o kadar huzur bozucu olduğunu keşfettim. Buna ister kendini beğenmişlik, ister ihtiyat deyin. Görülmeyen küçük fidanlara ne olduğunu düşündükçe hep endişe ederim. Buruk bir ifadeyle gülümsedi. İnsanlığın çarpık malzemesi, her şey eninde sonunda çarpık malzemeye dayanır. Evet, bütün bunların size eski hikaye gibi gözüktüğünü takdir ediyorum. Belki de öyledir Ajan Navarro. Geri dönüp beni bilgilendireceksiniz. Kuşkuluyum, dedi genç kadın. Bir sürü polisle bağlantı kuracak ve açık bir cinayet koşturması yürüteceksiniz. Bir özel araştırmalar ajanı niçin bu işle ilgileniyor diye soracaklardır. Yapacağınız açıklama kısa olmalı. Bu adlar hileli bir para transferiyle ilgili olarak yapılmakta olan bir araştırma çerçevesinde ortaya çıktı ve bunun ayrıntılarını açıklamaya ise kimsenin sizi zorlayamayacağı gibi. Fazla ayrıntı gerekmez. Anla, araştırmayı eğitildiğim biçimde yürütürüm. Daha fazlasına söz veremem, dedi. Barlet, benim de istediğim bu, diye karşılık verdi. Şüpheciliğinizin akla yakın bir dayanağı olabilir ama şöyle ya da böyle emin olmak isterim. Nova Scotia'ya gidin. Robert Mailhot'un doğal sebeplerden öldüğüne beni inandırın ya da öyle olmadığını kanıtlayın. Dördüncü bölüm. Beni Canton Polizeya, Zürih Kantonu polis merkezine götürdüler. Zeyukastrastraki kirli görünümlü fakat şık eski bir binaydı. Sessiz iki genç polis onu bir yeraltı otoparkından geçirdiler. Birkaç kat merdiven çıkararak eskisine bitişik oldukça modern bir binaya aldılar. İçerisi bir Amerikan banliyösündeki bir liseyi çağrıştırıyordu. Refakatçileri Ben'in sorularına sadece omuzlarını silkerek yanıt verdiler. Genç adamın düşünceleri bir yarış temposu tutturmuştu. Kavanaugh'un Bahnhofstrasse'de bulunması rastlandı değildi. Kavanaugh doğrudan doğruya onu öldürmek için Zürih'teydi. Ceset her nasıl olduysa kaybolmuş, gizlice ve ustaca kaçırılmış, tabanca da Ben'in çantasına yerleştirilmişti. Kavanaugh dışında başkalarının, profesyonellerin de var olduğu açıktı. İyi ama kimler ve niçin? Beni önce floresan ampulle aydınlatılmış küçük bir odaya aldılar ve çelik bir masanın başına oturttular. Polis refakatçileri ayakta kalmışlardı. Derken kısa beyaz gömlekli bir adam ortaya çıktı ve benle göz iletişimi kurmadan elleriniz lütfen dedi. Ben ellerini uzattı. Tartışmanın yararsız olacağını biliyordu. Teknisyen spreyli bir plastik şişeden benim ellerinin her iki yüzüne bir toz püskürttü. Sonra ucunda pamuk olan bir plastik çubuğu hafifçe fakat özenli genç adamın sağ elinin üst yüzünde gezdirdi. Sonra çubuğu plastik bir tüpün içine yerleştirdi. Arkasından aynı işlemi benim avcıyla ve öbür eliyle de tekrarladı. Üstü etiketlenmiş plastik tüplerin içinde şimdi 4 pamuk bulunuyordu. Teknisyen odadan çıkarken onları da beraberinde götürdü. Ben birkaç dakika sonra 3. katta az möblili ferah bir odaya geldi. Geniş omuzlu ve tıknaz yapılı sivil bir memur orada kendini cinayet masası dedektiflerinden Thomas Schmidt olarak tanıttı. Çiçek bozuğu, ablak bir yüzü ve çok kısa kesilmiş saçları vardı. Ben bir zamanlar Gestalt'ta tanıştığı İsviçreli bir kadının İsviçre'deki polislere bullen yani boğalar denildiğini söylendiğini anımsadı. Bu adam söyleneni haklı çıkarıyordu. Schmidt, Ben'e bir dizi soru sormakla işe başladı. Adını, doğum tarihini, pasaport numarasını, Zürih'te kaldığı oteli vesaire sordu. Bir bilgisayar konsolunun başında oturup yanıtları tek parmakla yazıyordu. Bir okuma gözlüğü boynunda asılıydı. Ben öfkeli, yorgun ve sinirliydi. Sesine umursamaz bir ton verebilmek için bayağı uğraştı. Dedektif bey, dedi, tutuklu muyum yoksa değil miyim? Değilsiniz bayım. İyi hoş da eğer beni tutuklamayacaksanız otelime dönmek istiyorum. Dedektif, eğer isterseniz sizi memnuniyetle tutuklarız diye kayıtsız bir tavırla yanıt verdi. Gülümseyişinde belli belirsiz bir tehdit seziliyordu. Sizi misafir edebileceğimiz çok güzel bir hücremiz var ama sorgumuzu dostça bir hava içinde sürdürebilirsek daha iyi olur. Bir telefon etmeme izin var mı? Schmidt avuçlarını yukarı çevirdi, iki elini kalabalık masasının üstündeki bej renkli telefon aygıtına doğru uzattı. Buradan Amerikan konsolosuna ya da avukatınıza telefon edebilirsiniz. Karar size ait. Ben teşekkür ederim diyerek telefona uzandı. Bir yandan da saatine bakmıştı. New York'ta öğleden sonranın erken saatleriydi. Hartman, sermaye yönetiminin bordrosundaki avukatlarının hepsinin uzmanlık alanları vergiler ve senetlerdi. Ben bu yüzden uluslararası yasalarla ilgilenen bir arkadaşını aramaya karar verdi. Hovey Rubin'le Deerfield kayak yarışları takımında birlikte yarışmış ve sıkı fıkı arkadaş olmuşlardı. Hovey birkaç kere şükran gününde Bedford'a gelmiş ve benim bütün arkadaşları gibi annesini de çok sevmişti. Avukat yemekteydi ama benim telefonu Hovey'nin cep telefonuna yönlendirildi. Arka plandaki restoran gürültüleri Hovey'nin söylediklerinin anlaşılmasını zorlaştırıyordu. Hovey benim verdiği özeti bölerek "Tanrım ben" dedi. Yanındaki biri yüksek sesle konuşuyordu. "Pekala, İsviçre'de kayak tatilindeyken tutuklanan bütün müşterilerime söylediklerimi sana da söyleyeceğim. Yüzünden gülümsemeyi eksik etme ve katlanmaya bak. Böbürlenmeye kalkma. Öfkeli Amerikalıyı oynama. Hiçbir ulus insanı İsviçreliler gibi sadece yönetmeliklerle, tüzüklere göre ve kurallar çerçevesinde ezemez." Ben klavyesinde bir şeyler yazan ve hiç kuşkusuz söylenenleri dinleyen Schmidt'e yan gözle baktı. "Anlamaya başlıyorum," dedi. "Ne yapacağım öyleyse?" "İsviçre'de seni tutuklamadan 24 saat gözaltına tutabilirler. Şaka ediyorsun. Eğer onları kızdırırsan seni pis küçük bir hücreye atıp bütün gece orada tutabilirler. Onun için onları kızdırma. Öyleyse ne öneriyorsun?" "Hartman, sen tatlı dilinle yılanı bile deliğinden çıkarırsın dostum. Onun için doğal davran. Bir sorun çıkarsa beni ara. Ben hemen telefona geçer ve uluslararası bir olay çıkarmak tehdidini savururum. Ortaklarımın biri şirketler arası casuslukta görevlidir. Bu demek oluyor ki oldukça güçlü veri tabanlarına girme olanağınız sahibiz. Ben Kavanaugh'un kayıtlarına bakacağım. Bakalım neler bulacağız. Şimdi bulunduğun yerin telefon numarasını bana ver." Ben telefonu kapadıktan sonra Schmidt onu bitişikteki bir odaya götürerek başka bir bilgisayarın yanındaki bir masaya oturttu. Bir turist rehberiymiş gibi nezaketle "Daha önce İsviçre'ye gelmiş miydiniz?" diye sordu. "Birkaç kere," dedi ben, "daha çok kayak kaymak için." Schmidt dalgın bir tavırla başını salladı. "Çok popüler bir spor. Sanırım stres gidermek için çok yararlı." Gözlerini kıstı. "İşinizden dolayı epey stres yaşıyor olmalısınız." "Öyle söyleyemem." "Stres insana çok garip şeyler yaptırabilir. Onu içinizde biriktirir, biriktirirsiniz. Sonra günün birinde bom. İçinizde bir patlama olur. Bu olunca insanın kendisi de en az başkaları kadar şaşırır." "Size söyledim. Silahı bir başkası çantama koydu. Onu hiç kullanmadım. Ben kuduruyorum ama elinden geldiği kadar sakin konuşmaya kendini zorluyordu. Dedektife kışkırtmanın hiçbir yararı olmazdı." "Öyleyken bir adamın hayatına son verdiğinizi, onu bir cisimle vura vura öldürdüğünüzü kendiniz söylediniz. Normal çalışmalarınızın kapsamında bu gibi işler yapar mısınız?" "O sırada kesinlikle normal koşullar altında olduğumu söylenemez. Tanıdıklarınızla konuşacak olsam bana sizin hakkınızda neler söylerler acaba Bay Hartman? Öfkeli biri olduğunu söylerler mi? Bana yine düşünceli bir bakış yöneltti. Şiddet yanlısı bir adam olduğunuzu söylerler mi?" Ben dudak büktü. "Sorarsanız benim yasalara saygılı biri olduğumu söyleyeceklerdir." "Bu sorularla nereye varmak istiyorsunuz?" Ben demir bir apliği Kavanaugh'un kafasına çarpan ellerine baktı. Şiddet yanlısı mıydı? Dedektifin suçlamasına inanmıyordu. O sırf kendini savunmak güdüsüyle hareket etmişti. Öyleyken aklı birkaç yıl öncesine döndü. Darnell'in yüzünü şimdi bile görebiliyordu. Doğu New York'ta 5. sınıf öğrencilerinden biriydi Darnell. İyi bir çocuk, parlak ve meraklı bir öğrenciydi. Derken ona bir şey olmuştu. Aldığı notlar düşmüş, çok geçmeden ev ödevlerini yapamaz olmuştu.